Ayrım 10.
Gereb'in babası kalkıp buralara kadar geldiğine göre işin içinde bir biteni vardı. Richter'i dürten Lejik, koş Boka'yı çağır dedi. Richter bıçkı evinin oraya koştu. Boka da tam bu sırada Gereb'e yaptıklarını anlatıyordu çocuklara. Macun derneği üyelerinden yana dönen kara sakallı bay, söyleyin bakalım dedi, oğlumu neden kovdunuz buradan? Kolnay atıldı. Bizi kızıl gömleklilere sattı da ondan. Kimmiş bu kızıl gömlekliler? Onlar da bir çocuk topluluğu. Kampları botanik bahçesinde. Ama oyun yerleri yok. Onun için bizimkini almak istiyorlar elimizden. Düşmanımızdır onlar. Sakallı adam kaşlarını çattı. Oğlum, az ağlaya ağlaya geldi eve. Nesi var diye sordum, konuşmak istemedi. Bana gerçeği söylesin diye çıkıştım ona. Konuşmaya zorladım. Sizlere ihanet etmekle suçlamışsınız onu. Bunun üzerine dedim ki ona, şimdi şapkamı alıp o çocuklara gidiyorum. İhanet ettiğin doğru mu bakalım? Onlardan sorup öğreneceğim. Doğru değilse senden özür dilemelerini isteyeceğim. Ama bir de doğruysa vay haline o zaman. Senin baban ömrü boyunca onurlu bir insan olarak yaşamıştır. Oğlunun arkadaşlarına ihanet etmesini kendisine yediremez. Böyle dedim ona. Şimdi de gördüğünüz gibi buradayım işte. Elinizi vicdanınıza koyup söyleyin bakayım. Oğlum gerçekten ihanet etti mi sizlere? Bekliyorum. Çocuklar susuyordu. Hadi benden korkmayın. Gerçek neyse söyleyin. Oğluma haksızlık edip de incittiniz mi onu? Yoksa gerçekten cezayı hak ediyor mu? Onu öğrenmek istiyorum. Kimse karşılık vermiyordu. Oğlunun karakter sahibi bir insan olmasına böylesine özenen bir babayı kırmak istemiyorlardı. Sakallı bay Kolnay'dan yana döndü. Sizlere ihanet ettiğini sen söyledin. Tanık göster bakalım. Ne zaman, nasıl ihanet etti? Kolnay kekeledi. Ben öyle duydum. Onun değeri yok. Kesin bir şey bilen var mı? Kim gördü ihanet ettiğini, kim ne biliyor? Tam bu sırada Nemetçek ile Boka odun istifleri arasında göründüler. Richter gidip getirmişti onları. Kolnay rahat bir soluk aldı. Buyurun efendim, geliyorlar işte. Şu küçük sarı oğlan, adı da Nemetçek, oğlunuzu yakalayan da o. İşin iç yüzünü bilendi. Üç çocuk yaklaşıncaya kadar beklediler. Ama Nemetçek doğru kapıya gitti. Boka buraya gelin diye seslendi Kolnay. Şimdi gelemeyiz diye karşılık verdi Boka. Biraz bekleyin. Nemetçek'in durumu kötü, çok öksürüyor. Onu evine götüreyim de hele. Nemetçek adını duyan paltolu bay seslendi. Nemetçek sen misin? Evet efendim diyen küçük sarı oğlan pelerinli baya doğru yürüdü. Gereb'in babası sert bir sesle. Ben Gereb'in babasıyım dedi. Oğlumun ihanet edip etmediğini öğrenmek istiyorum. Onun için geldim buraya. Onu senin yakaladığını söylüyor arkadaşların. Şimdi elini vicdanına koyup söyle bakalım. Gereb ihanet etti mi? Nemetçek'in yüzü ateşten yanıyordu. Hasta olduğu bir gerçekti. Şakakları zonkluyordu, elleri sıcaktı. Ne de acayipti şu dört bir yanını sarmış dünya. Şu sakallı gözlüklü adam nasıl da çıkışıyordu durup dururken? Kötü öğrencileri azarlayan öğretmen Raçsıçık'a gelmişti sanki. Şu şaşkın şaşkın baka kalmış sürüyle çocuk, savaş, şu sonu gelmeyen gerilimli hava. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de kendisine yöneltilen şu yıldırıcı soru. Gerçekten ihanet ettiği bir anlaşılırsa vay halineydi Gereb'in. Konuş artık diye çıkıştı karalar içindeki adam. Konuş, bir şey söyle. İhanet etti mi Gereb? Küçük sarışın Nemetçek yüzü gözü ateşten kıpkırmızı kesilmiş. Suçlu kendisiymiş de suçunu itiraf ediyormuş gibi konuştu yavaşçacık. Hayır efendim, Gereb hain değildir. Gereb'in babası şöyle bir azametle ötekilerden yana döndü. Demek yalan söylediniz. Macun derneği üyeleri apışıp kalmışlardı. Oldukları yerde taş kesilmişlerdi sanki. Ya demek böyle dedi Gereb'in babası alay edercesine. Yalan söylediniz demek. Benim oğlum dürüst çocuktur. Bilmez miyim ben? Nemetçek'in ayakta duracak hali kalmamıştı. Gidebilir miyim diye sordu boynunu büküp. Sakallı adam güldü. Elbette gidebilirsin dedi. Nemetçek sendeleyerek sokağa çıktı Boka'yla. Gözleri bulanık görüyor, hiçbir şeyi tam seçemiyordu. Gereb'in kara paltolu babası, odun yığınları, her şey yürüdükleri yol boyunca dans ediyor, dalgalanıyor, iç içe giriyordu sanki. Kulağına garip sesler geliyordu. Çocuklar siperlere diye haykırıyordu bir ses. Bir başka ses, oğlum ihanet etti mi diye soruyor. Kara sakallı adam alay ederek gülüyordu. Ve gülerken ağzı büyüyor, okulun kapısını andırıyordu. Derken öğretmen Raç çıka geliyordu o kapıdan. Nemetçek acele şapkasını çıkardı. Boka şaştı kaldı. Kime selam veriyorsun canım? Sokakta kimsecikler yok ki. Öğretmen Raç'ı selamlıyorum dedi küçük sarışın oğlan. Nemetçek'in hali Boka'yı ürkütmeye başlamıştı. Küçük arkadaşını kararmaya başlayan sokakta çeke çeke evine doğru sürükledi. Arsada kalan Kolna'ya gelince o da öne atılıp Gereb'in babasına. Efendim dedi, şu Nemetçek yalancının tekidir. Aslında bizden hain damgasını yiyen de odur. Dernekten çıkardık kendisini. Gereb'in babası mutlu mu mutluydu. Çocuklara hak verdi. Zaten halinden belli canım dedi. Suratından akıyor alçaklık, vicdansız bir çocuk anlaşılan. Ve öğrendiklerinden keyifli evine oğlunu bağışlamaya gitti. Tam Ülyo Caddesi'nden geçiyordu ki kliniğin önünde Boka ile Nemetçek'in sendeleyerek ilerlemeye çalıştıklarını gördü. Nemetçek iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Çok üzgün, çok acılıydı. Küçük ruhunun tüm acısıyla kendi kendine mırıldanıyordu. Adımı küçük harflerle yazdılar. Ah anacığım, şu zavallı, kendi halinde, dürüst adımı küçük harflerle yazdılar. 7. Bölüm. Ertesi gün öğleden önce Latince dersinde sınıfta bir telaş vardı. Hem de öylesine büyük bir telaş ki öğretmen Raç bile farkına vardı bunun. Çocuklar sıralarında kıpırdamadan duramıyor, önlerine bakıyor, derse kaldırılacaklarını hiç umursamıyorlardı. Ne var ki bu olağanüstü durumdaki çocuklar yalnız Paris sokağı çocukları değil, hemen hemen okuldaki bütün öğrencilerdi. Savaş hazırlığı haberleri çabuk yayılmıştı. Hem de öylesine yayılmıştı ki yüksek sınıflara devam eden büyükleri bile ilgilendiriyordu. Kızıl gömlekliler kentin başka kesimindeki bir başka okulda okuyorlardı. İşte bu yüzden bütün öğrenciler zaferi Pal sokağı çocuklarının kazanmasını istiyordu. Evet, kimilerince bu zaferin kazanılması okul onurunun kurtarılması demekti. Öğretmen Raç kendini tutamayıp sordu. Sizin zorunuz ne bugün bakayım? Kıpır kıpırsınız hepiniz. Aklınız da havalarda. Ne var ki fazla da üstüne gitmedi çocukların. Sınıf tedirgin bir gününü yaşıyordu işte. Elbette ya, bahar geldi artık. Mile oynamanın, top oynamanın zamanı. Okul zor geliyor değil mi? Ben gösteririm size. Öğretmen Raç bütün bunları laf olsun diye söylüyordu. Sert görünürdü ama hiç de göründüğü gibi değildi. Biraz önce derse kaldırdığı çocuk anlatacağını anlatmıştı. Öğretmen Raç oturabilirsin deyip not defterini karıştırmaya koyuldu. Sıra böyle not defterini karıştırmaya geldi mi, bütün sınıfa bir mezar sessizliği çökerdi. Derslerini iyi hazırlamış olanlar bile tutmuşlardı soluklarını. Hepsinin gözleri öğretmenin ellerindeydi. Küçük not defterinin sayfalarını bir bir çeviren ellerinde. Adlarının hangi sayfada yazılı olduğunu bütün öğrenciler bilirdi. Öğretmenin elleri son sayfalarımı karıştırıyor. Soyadları A ve B harfleriyle başlayanlar rahat bir soluk alırlardı. Defterin sonundan başına doğru mu yöneldi? R, S ve T harflerini keyfine diyecek olmazdı o zaman. Öğrencilerin soyadı listesini tarayan öğretmen Raç alçak bir sesle "Nemetçek" diye seslendi. Bütün sınıf hep bir ağızdan "Yok" dedi. Ve bir ses pal sokaklı bir çocuğun sesi ekledi. "Nemetçek hasta. Nesi var? Soğuk almış." Öğretmenin bakışları bütün sınıfı dolaştı. "Kendinize dikkat etmiyorsunuz da ondan." Pal sokağı çocukları bakıştılar. Nemetçek kendine dikkat edemezdi, biliyorlardı. Pal sokaklılar sınıfta dağınık oturuyorlardı. Kimi birinci sırada, kimi üçüncü, hatta Çonokoş'un yeri son sıraydı. Ne var ki şu sırada anlamlı bakışmaktaydılar. Şu Nemetçek'in onurlu bir iş uğrunda hastalanmış olduğu belliydi. Tek sözcükle Nemetçek yurdu uğruna üşütmüştü kendini. Üç soğuk duş geçmişti başından. Birincisi bir rastlantı sonucu. İkincisi onuru uğruna, üçüncüsü de Durum öyle gerektirdiği ve zorunlu olduğu için. Dünya senin olacak deseler bu büyük sırrı kimseye açmazdı. Ne var ki bilmeyen kalmamıştı bunu artık. Hatta Macun Derneği üyeleri bile biliyorlardı. Dernek üyeleri arasında Nemetçek'in adını kara defterden silmek için bir eğilim bile vardı. Ama anlaşmazlık çıkmıştı aralarında. Küçük harflerle yazılmış adını önce büyük harflerle yazıp öyle mi silmeliydiler yoksa doğrudan doğruya bir kalemle silip geçmeli miydiler? Başkanlığı hala sürmekte olan Kolnay hiçbir formaliteye uyulmamaksızın adının doğrudan doğruya silinmesini öne sürüyordu. Ne var ki karşı bir grup kuran Barabas önce onurunu geri vermek sonra da adını silmekten yanaydı. Gel gelelim bu işin bir anlamı kalmamıştı artık. Üzerinde önemli durulan sorun bugün öğleden sonra yapılacak savaştı. Latince dersinden çıkıldıktan sonra öbür sınıflardaki çocuklar da bölük bölük gelip yardım etmeyi önerdiler Boca'ya. Boca hep şu karşılığı veriyordu. Ne yazık ki kabul edemeyeceğiz. Kendi toprağımızı kendimiz savunacağız. Kızıl gömlekliler bizden üstün olabilirler ama kafamızı kullanmasını bileceğiz. Sonuç ne olursa olsun biz kendi başımıza yürüteceğiz bu savaşı. Gösterilen ilgi öylesine büyüktü ki yalnız öbür sınıf öğrencileri değil okul kapısının orada helva satışlarını sürdürmekte olan Koz helvacı bile katıldı işe. Bütün öğrencilerin eve yemeğe gittikleri bir sırada saat 1 sularında Koz helvacı Boca'ya başvurdu. Delikanlı dedi hele ben bir geleyim topunu fırlatırım atarım orada. Boca gülümsedi usta dedi sen o işi bize bıraksan daha iyi olur. Boca da bir koşu evinin yolunu tuttu. Okul kapısı önündeki sınıf arkadaşları Pal Sokağı çocuklarının başına üşüştüler. Yararlı olabilecek öğütlerini sıralamaya başladılar. Ustalıklı çelme atmayı öğretenler, casusluk etmeye gönüllü olanlar bile vardı. Kimileri de savaşa seyirci olmak, savaşı izlemek istiyordu. Ama buna da izin verilmedi elbette. Boca'nın kesin emrine göre savaşın başlamasıyla kapılar kapatılacak, bir daha ancak düşman dışarı atılacağı sırada açılacaktı. Bütün bu görüşmeler birkaç dakika sürdü. Saat tam 2'de arsada toplanılacağı için çocuklar telaş içinde dağıldılar. Saat 1'i çeyrek geçe okul çevresinde kimsecikler kalmamıştı. Helvacı da tazı tarağı toplamış gitmeye hazırlanıyordu. Yalnız okul kapıcısı kalmıştı kapının önünde. Sessiz sedasız piposunu tüttürüyordu. Kapıcı bu arada helvacıya takılmadan da edemedi. Yakında senin de canın çanına ot tıkanır artık. Şu çöp kutunla birlikte buradan uzaklaşman yakındır. Helvacı karşılık bile vermedi. Öyle ya ne de olsa efendiden bir adam sayıyordu kendisini. Böyle ne idüğü belirsiz bir okul kapıcısıyla tartışmaya mı girecekti yani? Üstelik adam haklıydı da. Boca kırmızı yeşil şapkası başında Pal Sokağı kapısına göründüğünde saat tam 2'ydi. Ordu arsanın ortasına saf saf dizilmişti bile. Bir kişi dışında bütün birlik oradaydı. O bir kişi de evinde hasta yatan Nemetçek'ti. İşte böylece koca Pal Sokağı çocukları ordusu tam savaş günü ersiz kalmış oluyordu. Sadece teğmen, üsteğmen ve yüzbaşılar. Asıl orduyu oluşturan er ise Rakoş Sokağı'ndaki evcizinde hasta yatağındaydı. Boca o askerlere yarışır sesiyle bağırdı. Dikkat! Hep birden esas duruşa geçtiler. Şimdilik başkan ünvanımı kullanmayacağımı sizlere açıklarım. Çünkü bu ünvan yalnız barış zamanları için uygundur. Bizler şu sırada savaş içindeyiz. Bu yüzden general rütbesini kullanacağım. Boca'nın açıklaması hepsini etkilemişti. Tarihsel bir an yaşanıyordu bütün arsada. Bu savaş gününde, bu en büyük tehlike anında Boca'nın general rütbesi alması başlı başına bir olaydı. General şöyle sürdürdü sözünü. Herhangi bir anlaşmazlığa meydan vermemek için savaş planını son bir kez daha anlatacağım. Bunu söyledikten sonra yeniden ele aldı planı. Sözcüğü sözcüğüne ezbere bildikleri planı böylece yeniden heyecanla dinlediler. Planın anlatılmasını bitiren general komut verdi. Yerlerinize marş marş. Hemen o anda dağılıverdi sıra. Boca'nın yanında sadece Kolnay kaldı. Hasta yatağındaki Nemetçek yerine Emir Subayı Kolnay'dı şimdi. Yanında sarı bakırdan bir de borazanı vardı. Borazanı biriktirdikleri parayla ortaklaşa almışlardı. Macun Toplayanlar Derneği'nin kasasındaki üye ödentileri de bu paranın içindeydi. General bu paraya doğrudan doğruya el koymuştu. Amacı da savaşın giderlerini karşılamaktı. Bu küçük, güzelim postacı borazanı tam bir asker borazanı gibi ses çıkarıyordu. Aslında bu borazanla 3 işaret verilebilirdi. Birincisi düşman geliyor. İkincisi saldırın. Üçüncüsü de generalin yanında toplan emri. Bu işareti dünkü manevrada öğrenmişti çocuklar. Tahta perdenin üzerine tırmanmış, sağ bacağında pay sokağına sarkıtmış olan gözcü içeriye seslendi. Generalim, ne var? Bir hizmetçi elinde mektup arsaya girmek istiyor. Saygıyla bildiririm. Kimi arıyor? Söylediğine bakılırsa sayın generali arıyormuş. Boka tahta perdeye yaklaştı. Dikkat et! Kadın kılığına girmiş bir kızıl gömlekli olmasın sakın. Casusluk için gelmiş olabilir. Gözcü sokağa doğru öyle bir eğildi ki az kalsın düşüyordu. Ardından tekmili verdi. Dikkatle baktım generalim. Saygıyla bildiririm. Bu gelen gerçekten saygıdeğer bir bayan. Gerçekten öyleyse içeri buyurabilir diye karşılık veren Boka gelen bayana kapıyı açmaya gitti. Saygıdeğer bayan içeri girdi. Arsaya şöyle bir göz gezdirdi. Gerçekten de saygıdeğer bir bayandı. Başına atkısını almadan mutfağın silinip süpürülmesini bitirir bitirmez ayağında terlikleriyle bir koşu gelmişti. Şu mektubu bizim baylardan getiriyorum dedi kadın. Küçük Bay Gerep çok önemli olduğunu, mektubun karşılığını da acele kendisine getirmemi söyledi. Boka üzerinde çok soylu, çok değerli Sayın Başkan Boka yazılı zarfı açtı. Aslında mektup da denemezdi buna. Kocaman bir kağıt tomarıydı. Kağıdın çeşidinden geçilmiyordu. Defter sayfaları. Gereb'in kız kardeşinin mektupluk kağıdından bir parça resim kağıdı. Bütün sayfalar üzerinde boş yer bırakılmaksızın doldurulmuştu. Boka okudu mektubu. Sevgili Boka, mektupla bile olsa benimle görüşmek istemeyeceğini bildiğim halde bu son çareye başvurmak istiyorum. Sizinle ilişkimi bütün bütüne kesmeden bunu bir deneyeceğim. Şimdi artık suçun bende olduğu bir yana, benim bu yaptıklarımı hiç hak etmemiş olduğunuzu da kabul ediyorum. Babama olağanüstü yakınlık göstermişsiniz. Özellikle Nemetçek benim sizleri sattığımı babama yalanlamış. İhanetle suçlanmamın asılsızlığı babama öylesine gurur vermiş ki gönlümü almak için çoktandır istediğim bir kitabı Jules Verne'in o ünlü Esrarlı Ada adlı kitabını hemen o gün gidip almış. Ben de götürüp kitabı Nemetçek'e armağan ettim. Oysa onu okumayı çok isterdim. Babam da ertesi gün sana getirdiğim kitap nerede? Haylaz oğlan diye sormasın mı? Ben sorusuna karşılık veremeyince ah seni haylaz dedi. Kitabı çoktan satıp elden çıkardın değil mi? Bir daha zırnık alamazsın benden. Sözünde de durdu doğrusu. Bugün öğle yemeğimi kesti ama aldırdığım yok. Zavallı Nemetçek hiç suçu yokken ne acılar çekti benim yüzümden. Suçsuz olan ben de o acılara seve seve katlanacağım şimdi. Hem onun gibi hem de onun için. Hoş, ben bunları fırsattan yararlanarak yazıyorum. Aslında önemli olan bu değil. Dün okulda hani benimle tek sözcük bile konuşmamıştınız. Hatamı nasıl onarabilirim diye düşündüm. Ve sanırım yolunu da buldum. Düşünün ki bir kabahat nasıl işlendiyse o biçimde de düzeltilmelidir. Bunun için yemekten sonra hani sen beni aranıza almak istememiştin de ben de üzgün üzgün ayrılmıştım sizden. İşte öyle küskün ayrıldıktan sonra bir şeyler öğrenmek üzere botanik bahçesine gittim. Nemetçek'in yaptığını yaptım. Adadaki ağaca tırmandım. Hani o da tepesine çıkıp beklemişti. İşte o ağaca. O sırada kızıl gömlekler adada değillerdi. Geldiklerinde saat 4'ü bulmuştu. Bana nasıl sövdüler duymalıydın. Neler söylediklerini ağaçtan duyuyordum ama aldırmadım. Sırada kanımla canımla bir pal sokaklıydım. Beni aranızdan söküp atmıştınız ama yüreğimde söküp atamadınız ya. Hep sizinle birlikteydim. Belki de benimle alay ediyorsunuzdur. Olsun, aldırdığım yok. Ağacın altındaki French at, şu gerep yok mu? Garanti onların adamıdır, diyordu. Gerçekten ihanet etmiş olamaz. Paş sokaklar onu içimize casusluk etsin diye göndermişlerdir. Bunları duyunca az kalsın sevinçten ağlayacaktım. Yaptıkları toplantıda konuşulanlara kulak verip dinledim. Nemeçek'in her şeyden haberi olduğuna göre bugün savaşmamız yersiz olur. Çünkü hazırlıklıdırlar. French Atış böyle diyordu. Sonra bir savaş hilesi daha düşündüler. Gel gelelim, öyle de alçak sesle konuşuyorlardı ki ne söylediklerini duyabilmek için iki dal aşağı inmem gerekiyordu. Şöyle az bir şey aşağı kayayım dedim. Gürültüyü duymasınlar mı? Vendaver, sakın Nemeçek ağaçta olmasın yine dedi. Şakadan elbette. Şanslıymışım ki ağaca bakmadılar. Baksalar da göremezlerdi beni ya. Ağacın dalları çok sıktı. Neyse, uzatmayalım. Senin de Nemeçek'ten öğrendiğin gibi yarın saldırıyı geçmeyi kararlaştırdılar. French Atış biliyorsunuz dedi. Nemeçek gizli konuşmalarımızı dinledi. Bunlar savaş planlarımızı değiştireceğimizi sanırlar şimdi. Ama değiştirmeyeceğiz. Çünkü onlar değişik bir anda saldırıya geçmemizi bekliyorlardır. Vardıkları karar buydu işte. Sonra sıra geldi manevraya. Hele bir düşün. Saat 6.30'a kadar tehlikeler içinde ağaçta büzülüp kaldım. Beni bir görecek olsalar neler gelmezdi başıma. Kollarım gövdemin ağırlığını çekemiyordu. 6.30'da gitmeseler olgun bir şeftal gibi pat diye aralarına düşecektim. Üstelik ne aç şeftali ağacıydı ne de ben şeftaliydim. Şaka bir yana, önemli olan daha önce yazdıklarımdır. Saat 6.30'a doğru ada ıssızlaşınca ağaçtan inip evin yolunu tuttum. Bütün öğleden sonraki vaktim güme gittiği için Latince dersimi yemekten sonra tek bir mumun ışığında hazırlamak zorunda kaldım. Sevgili Boka, senden tek bir şey istiyorum. Bana inanın. Yazdıklarım doğrudur. Beni kızıl gömleklerin casus sanma. Yalan yanlış şeyler yazıp şaşırtmak da istemiyorum sizi. Niyetim o değil. Bütün bu yazdıklarımı yeniden aranıza girebilmek için yazdım. Beni bağışlamanızı hak etmek, sizlere bağlı bir asker olmak istiyorum. 3. kaset 1. yüzün sonu. Üzülmem. Aranızda er olarak da kalsam sevinirim. Şimdi eriniz de yok üstelik. Nemeçek hasta. Tek bir eriniz var, o da Yanon'un köpeği. Ama o ne de olsa köpek. Oysa ben bir çocuğum hiç olmazsa. Beni son bir kez daha bağışlar. Yine aranıza alırsanız yanınıza koşup savaşta sizlerle omuz omuza çarpışacak, kendime düşen görevi yapacağım. Böylece bütün suçumu da bağışlatmış olacağım. Şimdi son bir dileğim daha var. Gelip gelmeyeceğimi bizim Mari aracılığıyla bana bildir. Gel dersen hemen şimdi bile gelirim. Mari bu mektupla arsada senin yanındayken ben de burada Pal Sokağı 5 numaralı evin altında durmuş seni bekliyorum.